Ayrım 9. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 101. Namaz, kapitalizmi meşrulaştırır mı? Maun suresi gösteriyor ki, namaz kılmak, ibadet etmek, kapitalizmi yani parayı ilahlaştıran bir sistemi, bir dünya görüşünü meşrulaştırmaz. Tam tersine, ibadetle kapitalist tutku birleştirilince Maun suresi ihlali doğar, yani insan şirk bataklığına yuvarlanır. Kapitalizm, aldatılan kitlelerin sandığı gibi mal mülk sahibi olmak değildir. Kapitalizm, mala mülke kul olmak, malı mülkü ilahlaştırmaktır. İslam, işte bu ikinciye karşıdır. Emeviler İslam'ı işte bu ikincinin aracı yaptılar. Bu ikincisi, Kur'an'a göre hem zulümdür hem de şirktir. Zaten şirk bizatihi zulümdür. Hem de en büyük zulümlerden biridir. Küresel kapitalizmin Haçlı kodamanları İslam dünyasından tedarik ettikleri maraba kapitalisti alt ağlar aracılığıyla Müslüman coğrafyalarda meşruiyet kazanmak için bir namazlı kapitalizm geliştirdiler. Bu maraba kapitalizminin öncüleri, örneğin Türkiye'de zaman zaman Weber sosyolojisini izleyen protestan dindar Müslüman tüccarlar diye anılabilmiştir. Teolojik anlamda bir irtidadın, felsefi anlamda ise maraba kapitalizmine intisabın ifadesi olan bu tabirler, BOP veya ılımlı İslam ile birlikte pompalandı ve Anadolu'da Haçlılarla işbirliğinin altın çağı sayılan 2000'li yılların başlarında Türkiye'de büyük çalkantılar yarattı. Hazreti Muhammed'in namazı Ebu Cehil'in taleplerini kabule engel oluyordu. Ebu Cehil'in namazı ise Hazreti Muhammed'in anlayışını kabule engeldi. Şu hayret verici kadere bakın. Aynı şekil ve desenler içinde kılınan aynı namaz, yapılan aynı hac, insanlara, hayata, servete, yönetime, bakıştaki farklar yüzünden birleştirici olmaktan çıkıyor. Eğer çıkmıyorsa, İslam yaftasıyla sahneye çıkanın, İslam'ı bir maskeden ibarettir. Ebu Cehil ile veya onun bugünkü torunları olan kapitalizm tağutlarıyla kol kola girebilenlerin salatları, Kur'an'da gösterilen iki salattan sadece lanetlenen salat hanesine girebilir. BOP, tağutizmine eş başkanlık adı altında hizmetçilik edenler, kıldıkları ılımlı İslam salatlarının Muhammedi namaz olmadığını bildikleri, en azından sezdikleri için Allah ile aldatılmış kitleler önünde çökük binalarını takviye etmek ihtiyacı duyuyorlar. Türkiye'de başını alıp giden ve yemek çadırları diye anılan aldatılanları oyalama çadırları ve bol bol atılan dinci nutuklar, o ılımlı İslam salatlarının yarattığı veyli kamufle etmek için tedarik edilen payandalardır. Muhammedi salat, Maun suresi ihlaline araç yapılmayan salattır. Rahmet salat da budur. Servet ve tağutizmle barışık duran namaz, bugünkü şekliyle BOP ve ılımlı İslam namazı ancak Ebu Cehil'in namazı olabilir. Kur'an işte bu namazını lanetliyor. Lanetten kurtuluşun tek yolu var. Ebu Cehil namazından Ebul Kasım namazına geçmek. Küresel zulüm imparatorluklarına karşı çıkmak yerine mal tutkusunu tatmin için onlara hizmetkarlıkla yan yana duran bir salat ise rahmet salat olmaktan çıkıp lanet salata dönüşmektedir. Bu ayrım ve bu tespit kimseyi rahatsız etmemelidir. Çünkü tespiti yapan Kur'an'dır. Buna rağmen rahatsız oluyorum diyen varsa o Allah'tan belasını istesin. Zaten istemese de Allah belasını verecektir. Maske salatlar gibi maske giysiler de vardır. Bunların başında din sınıfının giysileri gelir. Din sınıfının giysileri istisnasız maske giysi olduğu içindir ki, zamanüstü kitap din sınıfını yıkmış, din kisvesini yırtmıştır. Bu sınıf ve onun giydiği din kıyafeti, insanlığın en acılı kahırlarının sebebi olarak tarihte geçmiştir. Hazreti Peygamber bu gerçeği ifadeye koyarken çok sarsıcı bir tespit yapmaktadır. Şöyle buyuruyor: Allah'ın en büyük öfkeyi duyduğu kişiler, giysileri amellerinden hayırlı olan kişilerdir. Bunların giysileri peygamber giysisi olur ama iş ve eylemleri despot zalimlerin iş ve eylemleridir. İbni Hacer el-Heytemi ez-Zevacir 1 Taksim 65. Besmele çekmek haram yemeği helal kılar mı? Besmele çekmek, örneğin domuz eti yemeği helal kılar mı? Hayır, kılmaz. Besmele çekmek domuz yemeği meşrulaştırmıyorsa, domuzlaşmayı hiç meşrulaştırmaz. Başkalarının hakkına tecavüzle elde edilmiş bir yiyecek hükmen domuz etidir. Hatta ondan da beterdir. Çünkü domuz eti yiyen Allah'a tövbe ile kurtulabilir. Ama hükmü domuz etini, yani başkalarının hakkını yiyen tövbe ile kurtulamaz. Dini imanı, salatı, orucu kendisini aklama vesilesi yaptığında ise katmerli domuz olur. Domuzun besmelesi, salatı, orucu ne işe yarar? Dinciliğin belirgin şeytanlıklarından biri de şu dayatmayı din diye öne çıkarmasıdır. Sen adamın yediğinin nereden, nasıl geldiğine değil, yemeye başlarken besmele çekip çekmediğine bakacaksın. Besmele çekiyorsa makbul ve mümin adamdır. Sen mümin adamla uğraşmayı bırak da besmelesizlerle uğraş. Kur'an bu Allah ve insan düşmanı alçak tavrın tam tersini istiyor. Yemeğe oturan adamın yediğinin nereden ve nasıl kazanıldığına bakacaksınız. Besmele çekmek bu gerçeği safsaklamanıza sebep olmamalıdır. Bir adamın oturduğu sofraya son derece etkileyici bir sesle, hatta gözyaşları içinde besmele çekerek oturduğunu görseniz çok duygulanırsınız. O adama içinizden sıcak bir ilgi yükselir. Ama daha sonra o adamın o sofrada yediği tüm yemekleri başkalarının hakkından aşırdığını, yani o yemeklerin haram olduğunu öğrenseniz ne yaparsınız? Ve ne yapmanız gerekir? Maun suresi ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Böylelerine melun domuz muamelesi yapmanız gerekir. Maun suresi ihlalcileri haramı besmele çekerek yiyenlerdir. Müslüman halk bunların haram yemelerini mi hükme esas alacak, besmele çekmelerini mi karar vermelidir. Ne yazık ki halkın bugüne kadar yaptığı besmeleyi esas almaktır. Onun içindir ki en büyük haramları yiyenler bunu besmele ile sakladılar. Maun suresi bu saklamayı mümkün olmaktan çıkarmaktadır. Allah ile aldatılan halka, oturduğu sofrada besmele çeken bir adamın o sofrada yediklerinin tümünün haram olduğunu ve bunun için onun besmelesine inanmamak gerektiğini söylediğinizde dışlanıyorsunuz. Elini besmelesiz hiçbir şeye dokundurmayan dindar bir adama sataşmış sayılıyorsunuz. Sahtekarın sahte besmelesinin neleri sakladığını anlatamıyorsunuz. Bunu anlamamakta direnen bir kitle, Allah'tan belasını istemeyi din sanan bir kitledir. Allah da ona elbette ki bu istediğini verecektir. Rahmet ve mutluluk değil. Mal tutkusunun götürdüğü yer şirk. Bahçe sahiplerinin hikayesinin mesajı. Kur'an toprakta sınırsız mülkiyeti kabul etmemekte, bunun bir uzantısı olarak kapitalist bir dengesizlik düzenini zulüm ve şirk olarak görmektedir. Kur'an kendi üslubu içinde ama çok uzun bir anlatımla 14 ayetlik ve yaklaşık 2 sayfalık bir bölüm, böyle bir dengesizlik düzeninin zulüm ve şirk olduğunu açık ifadelerle göstermektedir. Kehf suresi 32-46 ayetler arasında verilen bu sarsıcı mesajı değerlendirmek için o ayetleri okuyalım. Onlara örnek olarak şu iki adamı ver. Bunlardan birine üzümlerden oluşan iki bağlık vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, aralarına da ekinler serpiştirmiştik. İki bağ da yemişlerini vermiş, o adamdan hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. İkisinin ortasından bir de nehir fışkırtmıştık. Adamın geliri vardı, bu yüzden arkadaşıyla konuştuğu bir sırada ona şöyle demişti. Ben malca senden zengin, insan unsuru bakımından da güçlü ve onurluyum. Ve böylece öz benliğine zulüm ede ede bağlılığına girdi. Şöyle konuştu. Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Ama eğer Rabbime döndürülüp götürülürsem bundan daha iyisini bulacağımdan eminim. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi. Sen seni topraktan, sonra meniden yaratıp, sonra da bir adam olarak biçimlendiren kudrete nankörlük mü ettin? O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'tandır desen olmaz mıydı? Gerçi sen beni malca ve evlatça kendinden basit görüyorsun ama olabilir ki Rabbim bana senin bağından daha değerlisini verir. Seninkinin üzerine de gökten yanlış hesabın cezası olan bir afet gönderir de bağlığın yalçın bir toprak kesilir. Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile. Derken bütün ürününe el kondu. Bağ sahibi, çardakları üzerine çökmüş bulunan bağ için harcadıklarına vahlanarak avuçlarını ovuşturuyor ve şöyle diyordu. Ne olurdu Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. Allah'ın birisinden kendisine yardım edecek bir topluluğu da çıkmadı. Kendi kendini de kurtaramadı. Böyle bir durumda dostluk ve koruma hak olan Allah'tandır. O karşılık verme bakımından da hayırlıdır. İş sonuçlandırma bakımından da hayırlıdır. Mal ve oğullar şu iğreti dünya hayatının süsüdür. Barışa ve hayra yönelik kalıcı eylemler, birikimler ise Rabbin katında sevapça da üstündür. Beklenti bakımından da. Bu ayetler kümesinin bize vermek istediği temel mesajlar şunlardır. 1. Mal ve servet insanı şımartır, azdırır, zalimliği meziyet sayan bir ruh hali içine sokar. Bu ruh hali insanları küçük görme, ezme duygusunu da beraberinde getirir. 2. Bu duygu mal ve servet kodamanını Allah'a bile kafa tutacak bir azgınlığa taşır. 3. Mal ve servetle şımaranlar ahiret hayatında garantiledikleri yolunda bir sanıya sahiptirler. 4. Servet ve refah şımarıklığının sonu şirktir. 5. Azgınlık illetine tutularak müşrikleşen mal ve servet baronlarını hiç kimse kurtaramaz. Böylelerinin hem dünyası hem ahireti mahvolmuştur. 6. Mal ve servet azgınları kendilerini çok güçlü sansalar da gerçekte yenilgiye mahkumdurlar. 7. Mal ve servet azgınlarının şımarmaması için her türlü tedbir alınmalı. Servetin bu şımarıklığı besleyecek bir noktaya ulaşması engellenmelidir. Ne ilginçtir ki, azgınların uğradıkları akıbet anlatılırken Allah'ın muktedir isim sıfatı kullanılmıştır. Böylece gerçek muktedirin servet azgınları değil, ilkeleri koyan Cenab-ı Hak olduğuna vurgu yapılmıştır. Gerçek muktedir Tanrı olduğuna göre bunun sosyolojik anlamı şu olacaktır. Kamu otoritesi, devlet gücü, mal ve servet azgınlarını her zaman hizaya getirecek konumda olmalı ve gerektiği anda onları hizaya getirmelidir. Unutulmasın ki, İslam fıkhında Allah hakkı kamu hakkı anlamında kullanıldığı gibi, Allah'ın gücü de çoğu zaman devlet ve kamu gücünü ifade etmektedir. Kur'an, kendi terminolojisine uygun olarak kamu haklarıyla kamu gücünü Allah'a izafe ederek kullanmaktadır. Kur'an'ın esas aldığı devlet ve ekonomi sistemi, devlet otoritesinin kontrol ve yönlendirmesinde sosyalist yanı ağır basan bir karma sistemdir. Kur'an'ı hakkıyla inceleyenler bu tespitin tartışılmaz bir gerçeğin ifadesi olduğunu kabulde tereddüt etmezler. Hazreti Peygamber'in bedduası. Ey insanlar! Sizden evvelkileri şu halleri mahvetti. İçlerinden seçkin biri hırsızlık yapınca onu serbest bıraktılar. Güçsüz biri hırsızlık yapınca onu cezalandırdılar. Hazreti Muhammed. İslam peygamberinin bütün hayatı boyunca yaptığı bedduaları saysanız bir elin parmak sayısını bulmazlar. Ben 3 bedduasını bulabildim. 1. Başkalarına her fırsatta zorluk çıkaranlara bedduası. Allah'ım, ümmetimin işlerini zora sokanların sen de işlerini zora sok. 2. Yeryüzünün korunması gereken doğal değerlerini tahrip edenlere yaptığı beddua. Bu noktayı gereğince açıklamak için doğal dengelerin önemini incelediğimiz Küresel Afetler adlı eserimizin özellikle ikinci bölümünün okunmasını öneririz. 3. Parayı ilahlaştıranlara yaptığı beddua. Burada işte bu son bedduayı ele almaktayız. Hazreti Peygamber bedduasının konusu yaptığı olumsuz bir tip belirliyor. Paranın kulu kölesi olmuş kişi. Özgün şekliyle Abdüddirhemi ve Dinar. Ve Resul-i Ekrem bu ortak sıfatın taşıyıcılarına hayatında yaptığı en ağır bedduayı yapmıştır. Paranın kulu kölesi olanlar yüzü koyun yere çakılıp gebersin. Özgün şekliyle Teise Abdüt Dirhemi ve Dinar. Paranın kullarının kimliklerini ayrıntılı biçimde tanıtan ve onlara ebedi bir bedduada bulunan hadis şöyledir. Gümüş ve altın paranın, kadifenin, süslü giysilerin kulu kölesi olan, yüzü koyun yere çakılıp gebersin. Yüzü koyun yere çakılsın da yerlerde sürünsün. Vücudunun her yanına dikenler batsın da o dikenleri çıkaramasın. O öyle biridir ki bir şeyler verildiğinde hoşnut olur, bir şeyler verilmediği zaman ise asla vefa göstermez. Buhari, Cihat 70, Rikak 10, İbn Mace, Züht 8. 9. ayrımın sonu, sayfa 110.